neyse adımız bile uyumlu için.
Yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk dakikalarında Hazreti Mevlana ve Şebi Arus'u konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Tıraşçı'ydı. Hemen sonrasında Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte olacak ve tüketim bilinci ve israf konusunda güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın. Senden hikayemiz bu kara sevda.
Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölün ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz.
Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın. Senden hikayemiz bu kara sevda.
Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölün ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Tıraşçı bizlerle birlikte. Sayın Tıraşçı hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, 7-17 Aralık tarihleri arasında Mevlana Haftası, Hazreti Mevlana Haftası olarak değerlendiriliyor her yıl biliyorsunuz. Biz de bu hafta kapsamında bugün itibariyle hem Hazreti Mevlana'yı bir kez daha saygıyla analım, hem de Şebi Arus'u konuşalım, kavuşmayı konuşalım istedik. Dilerseniz Şebi Arus'la başlayalım değerli hocam. Nedir Şebi Arus? Biz neden böyle atfediyoruz bu ifadeleri kullanıyoruz?
Efendim teşekkür ederim. Ben öncelikle dinleyicilerimizi de bu manada sevgiyle, muhabbetle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Anadolu tarihinin, Anadolu Türk tarihinin bize Malazgirt Savaşı ile beraber kapıları açılmasından sonra hem İslamlaşma sürecinde hem de Müslüman olmuş Türk toplumlarının Anadolu'ya yerleşme sürecinde Ahmet Yesevi'nin ve onun dervişlerinin çok büyük etkileri vardır Anadolu'da. Fakat daha sonra Anadolu'da yerleşen Türk tasavvuf hayatı açısından önemli şahsiyetler vardır. Yunus Emre'yi, Hacı Bektaşi Veli'yi ve Hazreti Mevlana'yı bunların ilk örneklerinden sayabiliriz. Bunlar Anadolu'nun mayasını oluşturmuş ve daha sonra Anadolu'daki insanların hem dini hem dünyevi, hatta kültür tarihimiz açısından da çok büyük kazanımlar elde etmemize sebep olan önemli şahsiyetlerdir. Bunlardan bir tanesi Hazreti Mevlana'dır ki biz onun farklı yönlerini de görüyoruz. Türk kültür tarihi açısından söylediğim gibi, Türk müziği açısından, Türk edebiyatı açısından yetiştirdiği talebeleri, kurulan tekkeler ve Türk kültürünü Balkanlardan Kuzey Afrika'ya kadar taşıyan önemli bir misyonu elde etmişler. Ve farklı bir insandan bahsediyoruz aslında Hazreti Mevlana derken. Tam da bugün aslında konumuza da mevzu olan Şebi Arus'la alakalı.
Evet.
Aslında Şebi Arus bildiğiniz gibi düğün gecesi demek. İnsan ölüm günü açısından kullandığı zaman bu kelime aslında başta yadırganıyor.
Evet.
Yani neden insan ölümü için düğün günü der? Normalde beklenen gün, düğün günü sevgiliye kavuşmak demektir. Fakat düğün de ölüm ise diğer taraftan baktığımız zaman insanın yaşamı itibariyle, çünkü insan fıtratı gereği yaşamak isteyen bir varlıktır. Yaşamak isteriz. Ölümü kendi üstümüze konduramayız. Ölen kişilerden dolayı üzüntü duyarız, ağlarız. Böyle düşününce ölümün bir soğuk yüzü var gibi görünüyor bize. Fakat buna rağmen Hazreti Mevlana ölüm için Şebi Arus, yani düğün gecesi diyor. Aslında bu manada özünden şunu düşünebiliriz. Öldüğünde kavuşacağı kişi, asıl beklediği kişi ise işte ölüm insan için o zaman Şebi Arus oluyor. Düğün günü oluyor. Hazreti Mevlana da aslında buna bu çerçeveden bakmış oluyor. Biraz belki onun hayatıyla alakalı bir şeylerden bahsederek bu Şebi Arus'a da daha anlam katacağımızı düşünüyorum.
Evet.
Mevlana'nın hayatından kısa bir bahsedelim isterseniz. Hem de onu dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Mevlana aslen Belh'te dünyaya gelmiş. Dönemin önemli müderrislerinden, hocalarından Bahaeddin Veled'in oğludur. 5 yaşında Belh'ten babasıyla beraber ayrılmış ve yaklaşık 10 yıl sürecek bir yolculuğa çıkmış. Farklı yerlerde ve Anadolu'nun farklı şehirlerine dolaştıktan sonra Konya'ya gelerek babasıyla beraber yerleşmiş. 17-18 yaşlarında Konya'da olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında babasından ilk eğitimlerini almış, babasıyla eğitime devam etmiş. Fakat 24 yaşlarındayken babasının vefat etmesiyle beraber Mevlana bulunduğu yerdeki medresede hocalık yapmaya başlamış. Bu aslında Mevlana'nın en azından hocalığı açısından, üstadlığı açısından, dönemindeki ilim hayatı açısından değerini göstermesi için güzel bir vesile.
Hı hı.
Neden? 24 yaşındaki çok genç gibi bugün hani düşününce.
Evet.
Çünkü medrese demek o günün üniversitesi demek. Orada hocalık yapacak, üstadlık yapacak bir seviyeye gelmiş demek. Ve Mevlana burada medreseye devam ederek uzun yıllar dersler veriyor. Fakat belki bizim de kendimizle kıyaslayarak, hani bu manada düşünerek, insan hep dünya için bir şeyler öğrenir, çalışır. Dini ilimleri de öğrendiği zaman da bu dini ilimlerin gayesi de hep insanı Allah karşısında daha iyi bir kul haline getirmesi. İşte ibadetlerini nasıl yapacağı, hayata dair insanlarla ilişkilerini, hukuki temellerini nasıl değerlendirileceğine dairdir. Mevlana da böyle yaşar 37 yaşına kadar. Fakat 37 yaşında onun hayatına çok büyük etki edecek birisi gelir. İran dolaylarından Şems-i Tebrizi isminde birisi. Mevlana'nın hayatında derin bir boşluk açacak önce, daha sonra o derin boşluğu çok önemli bir birikimle dolduracak ve Mevlana'yı Mevlana yapan kişi Şems-i Tebrizi olacaktır. Mevlana ile Şems'in karşılaşması hakkında pek çok rivayetler vardır. Tabi o Mevlevi tarihinin de özellikle bu manada önemli bir başlangıcı olduğu için bazen efsanevi anlatımları görüyoruz. Fakat biliyoruz ki ilk karşılaşmalarında Mevlana Şems tarafından bir sınava tabi tutulurcasına adeta sorular soruluyor. Yani bu kadar ilimle uğraşıyorsun, kitaplar okuyorsun, öğrenci yetiştiriyorsun da bu işten maksadın nedir? Neden bu işle uğraşıyorsun deyince Mevlana ona işte bunlar bizim Allah karşısında daha iyi kul olmamızı, ibadet etmemizi, bunlara vesile oluyor filan deyince Şems diyor ki hayır, bunlar işin zahir yönleridir. Bir de işin batın yönü var. Yani aslında Şems Mevlana'yı şu manada bir derinliğe götürmeye çalışıyordu. Mevlana döneminin çok büyük bir İslam alimi. Böyle bir yönü var. Fakat daha çok zahiri ilimlerle meşgul, batın ilimler, belki tasavvufi ilimler açısından böyle bir derinliğe sahip değildi o zamana kadar. Yani Şems gibi bir mana aleminin üstadı olan biriyle Mevlana gibi İslam ilimlerin örneği olabilecek bir şahsiyetin buluşması aslında iki hani nehirler birleşerek daha büyük nehirleri ve en sonunda denizleri, denizler birleşerek nasıl okyanusu oluşturursa bu iki aslında kişinin bir araya gelmesi de bu manada İslam tarihinde, Türk tarihinde bir çığırı açmış oluyordu. Ve Mevlana Şems sayesinde aşkı, sevgiyi, yaradana olan hatta yaradılana olan sevgiyi öğrenmiş oluyordu. Ve Mevlana daha sonrasında Şems'i de kaybediyor biliyorsunuz. Şems Konya'dan ayrılıyor, bir daha gelmiyor. Mevlana mektuplar yazıyor, ne olursun gel, onu çağırıyor. En sonunda kıramayıp Konya'ya tekrar geliyor ama ikinci kayboluşundan sonra bir daha Şems'i bulamıyor Mevlana. Şam'a gidiyor defalarca, orada kalıyor aylarca. Arıyor Şems'i ama bulamıyor. Bu içerisinde derin bir hüzün, acı bırakıyor ve gerçek sevgilinin peşinde daha sonra Mesnevi yazarak bu Şeb-i Arus dediğimiz işte ölümden sonraki bu hayatı düşünerek ölüme karşı bir özlem demeyelim de burada belki bir altını çizmek lazım. Şimdi esasen İslam açıdan düşününce insanın ölümü arzu etmesi uygun değildir. Bu mesela Hazreti Peygamber de bu manada sahabilerden gelip soranlar oluyor. İşte ey Allah'ın Resulü, biz çok eziyet görüyoruz müşriklerden, işkence ediyorlar. Biz ölmeyi diliyoruz Allah'tan. Yani sen bize bir dua etsen de Allah bizim ruhumuzu alsa deyince Hazreti Peygamber hayır diyor. Allah da böyle dua etmeyiniz. Böyle dua edilmez. Siz çok bunaldıysanız madem böyle deyin ki Allah'ım yaşamam benim için hayırlıysa beni yaşat. Ama yaşamam benim için hayırlı değilse sen benim canımı o zaman al. Ancak böyle dua edebilirsiniz ama ölümü talep etmek, dilemek size yakışmaz derdi. Dolayısıyla Mevlana'nın Şeb-i Arus'unda bizim anlamamız gereken burada ölümü arzu eden birisi değil. Sadece öldükten sonra asıl sevgiliye kavuşacak bir insanın buna duyduğu sevinç diyelim. Hatta meşhur bir darb-ı mesel var. Mevlana hasta yatağında yatıyor. Tabii herkes gelip ona çok da Konya halkının sevdiği bir insan olduğu için gelip ona şifa dileklerinde bulunuyorlar. Geçmiş olsun diyorlar. Bir isteğin var mı soruyorlar ya. Bir tanesi gelmiş Mevlana'ya. Onun yüzüne bakıyor ki yüzü sararmış benzi. Artık ölüm belki yavaş yavaş hani o simasından, tabii simasından okunuyor gibi görünce ey Celaleddin, Allah sana şifa versin diyor Mevlana da. Şifa versin, iyi ol diye. Halbuki o iyi olmak istemiyor ki. Öldüğü zaman biliyor ki Rabbine kavuşacağını bildiğinden dolayı ölümden bir korkusu yok. O da adama kızarak böyle diyor ki hayır, Allah asıl sana şifa versin. Ben ölürsem sevdiğimin yanına gideceğim diye ona bir karşılık veriyor. Tabii büyük bir insandan bahsediyoruz. Belki örnek teşkil etmesi açısından bir şey daha söyleyelim isterseniz. Mevlana yaklaşık belki bir 10 yaşından bahsediyoruz. O küçüklük yaşlarında babasından ders aldığı yıllarda arkadaşları Mevlana'yı oynamaya çağırıyorlar. Diyorlar ki hadi gel Celaleddin, damdan dama hoplayalım. Çocukların yapar ya, biz de yapardık küçükken, böyle ağaçlardan zıplardık. Yine öyle Mevlana'yı oynamaya çağırıyorlar. Mevlana onlara diyor ki damdan dama köpekler de hopluyor. Gelin biz şu göklere bakalım, anlamaya çalışalım. Nasıl bunlar direksiz duruyor? Yani göğün o güzelliğini görüp onun anlamlandıramadığı için bunlar nasıl oluyor, gelin bunlara kafa yoralım diyebilecek bir 10 insan.
10 yaşında ve üstelik.
Ve 10 yaşlarında, daha çocuk yaşındayken. Yani bu güzellik varsa bile onu gören için, onu görmüş demektir Mevlana. Yahut da başka işte örnekleri, işte merhamet timsali olması açısından bir gün bir sokakta yürürken Mevlana bir köpek, tam o, tabii şimdi sokaklar çok dar şimdiki gibi, araçlar olmadığı için insanların geçeceği kadar küçük, tam o aradan geçerken bir köpeğin oraya yattığını görüyor. Köpeği de rahatsız etmemek için kıpırdamıyor orada, kalkar diye bir süre bekliyor uykusu bölünmesin diye köpeğin. Orada geçen birisi de Mevlana'nın orada beklediğini, köpeği rahatsız etmek için olduğunu görünce iyilik yapmak istiyor güya kendince. Yanına gelip köpeğe bir tekme vurarak hadi yürü buradan diye onun önünü açıyor güya. Aferin bekliyor. Fakat Mevlana adama çok hiddetle bakıyor yüzüne. Sen diyor ona eziyet ettin. Çok manidar bir şey yani. Evet. Sen ona eziyet ettin. Niye bunu yapıyorlar? Yunus'un sözü var yani çok malumumuz olan bir şey. Yaradılanı yaratandan hoş ötürü sevmek var ya. Aslında bunun Mevlana örneğini görmüş oluyoruz. Saygı duyuyor kainata da. Allah'ın yarattığı için yaratılana da saygı duyuyor. Mesela Mevleviler sema ederler. Semadan sonra neyzenler neylerini öper. Mesela bendirzerler bendirini öper. Sema edenler eğilip yeri öper. O hizmet etmesinden dolayı eşyaya bile saygı duyarlar. Hmm. Cenab-ı Hakk'ın onu yaratmasından bile. Belki bu da bir Anadolu terbiyesi aslında. Bugün belki de çok ihtiyaç duyduğumuz,
evet,
tekrardan düşünmemiz gereken yaratılanlara, hayvanlara, doğaya, insanlardan daha bir ötesi olarak söylüyorum. Yani bırakın insanları, onun ötesinde en azından hayvanlara da, doğaya da, hatta hiç canlı olmayan eşyaya dahi saygı duyuyor Mevleviler. Şems, Mevlana'nın hayatında çok büyük etki bıraktığını söylemiştik. İlk buluşmalarından sonra Konya'ya geldiğinde yaklaşık bir 16 ay kadar Şems Konya'da kalıyor Mevlana'nın yanında. Bu 16 ayın bitiminde Şems halkın tabii ciddi dedikoduları var. Halk çok kızgın. Niye? Mevlana'yı çok seviyorlar. Paylaşmak istemiyor Konya halkı. Etrafında halka oluştukları, sohbet ettikleri Mevlana yanlarından ayrılıyor. Onun yerine bir Şems diye birisi gelmiş uzaktan. Akşama kadar sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar, yanlarına çıkmıyor. Halkın bu kıskançlığı sebebiyle de Şems durumu sezerek ve Mevlana'nın bundan çok üzüldüğünü hissederek bir gün ansızın Konya'dan ayrılıyor ve gidiyor. Bu Mevlana'nın ilk ayrılık acısını tatması anlamına geliyor aslında. Babasını kaybetti, hatta öncesinde hocaları vardı, onları kaybetti ama hiçbiri bu kadar ruhunda derin tesirleri bırakmıyordu. Uzunca bir süre arıyor Şems'i fakat habersiz gitmiş, nerede olduğunu bilmiyor. Nihayetinde onun Şam'da olduğu haberini alınca Şems'e mektuplar yazıyor. 4 tane mektubu yazdığını biliyoruz, fazlasını bilemiyorum ama 4 tane mektubu Ahmet Eflaki dedelerden öğreniyoruz. Bu mektuplar vasıtasıyla en sonunda oğlu Sultan Veled'e vererek bir mektubu onu çağırıyor yanına. Şems de onun bu hüzünlü mektubunu görünce üzülüyor. Mevlana'nın, tabii o da onun dostu.
Tabii.
O üzüntüden dolayı tekrardan dönmeye karar veriyor ve oradan çıkarak tekrar Konya'ya geliyor. Konya'ya geldikten sonra yaklaşık bir 6 ay kadar daha bu ikinci dönüşünde Konya'da kalıyor ama halkın bu sefer başta üzüntü duyup pişman olup tamam sen tekrardan onu çağır biz hata ettik demelerine rağmen yine aynı şeyler vuku bulmaya başlıyor. Konya'da rahatsız etmeye başlıyorlar artık Şems'i, tehdit etmeye başlıyorlar hatta bırak hocamızın yakasını git buradan sen geldiğin zaman o bizim yanımıza gelmiyor sohbetler etmiyor diye tekrardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar ve bir gece ansızın Şems ortadan kayboluyor. Farklı söylentiler, farklı rivayetler var. Bazıları Şems'in ilkindeki gibi çekip gittiğini ve bir daha yine Mevlana peşine düşüp de gelmesin, o Konya halkı rahatsız olmasın diye bir daha izini kaybettirdiğini de söylüyor. Bir de bir rivayet daha var biliyorsunuz. 8-10 kişilik bir grubun Şems'i gece yatağından aldığını ve onu öldürüp bir kuyuya attığını da söylüyorlar. Bilmiyoruz hangisi ama her iki türlü de
Şems hayatından
gidiyor Hazreti Mevlana'nın. Evet. Bu Hazreti Mevlana'nın hayatından gitmesinden sonra ise o biriken içerisindeki hüznü Mesnevi'ye döküyor. Biliyorsunuz Mevlana'nın elimizde eserleri var. Fihi ma fihi var, Mesnevi'si var, Divan-ı Kebir'i var. Türk edebiyatının da en numune örnekleri olarak söyleyebileceğimiz eserler meydana geliyor. Mevlana'nın günümüze ulaşan 4 eseri var. Bunlardan da isterseniz bahsedelim. Mevlana'nın en bilinen eseri Mesnevi'sidir bildiğiniz gibi. O hem Milli Eğitim tarafından da basıldı, başka yayın evleri tarafından da basıldı. Hakkında pek çok şerhler yapıldı. Halen sohbet meclislerini süsleyen bir eseridir. En büyük eseri ise Divan-ı Kebir'i kabul edilir. Burada hem Şems mahlasıyla hem kendi mahlasıyla, Hamuş mahlasıyla şiirler yazdığını biliyoruz. Bu şiirleri toplanmış rubai olarak, gazelleri toplanmış Divan-ı Kebir'inde. Fakat en büyük eserinin Mesnevi olduğunu söylemiştik. Tasavvufi düşüncelerinin temelini oluşturan pek çok hikaye bu Mesnevisinde toplanmış, pek çok kez de basılmıştır. Mesnevi hakkında aslında başka isimleri de var. Onu da zikretmiş olalım. Mesnevinin Mesnevi-i Manevi diye anılmış Mevlevi tarihinde, yahut da Mesnevi-i Mevlevi diye, bir de en çok bildiğimiz bizim Mesnevi-i Şerif kitapların üzerinden hatırlayacaksınız böyle deyince, yazılmış eseri. Üçüncü eseri de Mevlana'nın Fihi Ma Fihi'ni söyleyelim. Sağlığında, aslında kendi yazdığı bir eser değil bu da, sağlığında oğlu Sultan Veled ve bir başka müridi tarafından onun sohbetlerinin kaleme alındığı bir eser. Yine hayatındayken yazılıyor ama kendi bizzat eliyle değil de bunu etrafındaki insanlar onun sohbetlerinden derleyerek yazıyorlar. Bir de Mevlana'nın daha sonrasından, ölümünden sonrasında yazılan eserleri var. Yine talebeleri tarafından. Bu da Mecalisi Seba isimli eseri. Ama en meşhuru Mesnevi'dir. Esasen hani temel eserlerimiz, işte 100 temel eser, 1000 temel eser filan bir hani kategorize ediyoruz ya, bunlar arasında belki söylememiz gereken, bunlar arasında belki zikretmemiz gereken, gençlerin de okuması açısından güzel bir eser. Mesnevi'nin edebiyattaki özelliğinin birisi de şu, biliyorsunuz. Mesnevi içerisinde hikayeler var ama bunlar beyitler halinde yazılıyor. Bu manada Mesnevi'nin içerisindeki hikayelerin derlendiği küçük daha kitaplar da çalışıldı, yayınlandı. Bu manada belki Mesnevi'yi okuyup anlamak şöyle zor. O tasavvufi altyapıyı bilmediğimiz zaman pek çok şiir askıda kalabilir bizim için. Ama bu tür hikayecikler olduğu zaman özellikle yeni başlayanlar açısından ya da yahut da gençlerin okuması açısından çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bir de Mevlana'nın tasavvufi yönü açısından, kültürümüz açısından düşünürsek, Türk kültür tarihi açısından hem edebiyat anlamında bu eserleri söyledik, bir de Türk musikisi açısından Mevlevi'nin katkılarından bahsedebiliriz. Bildiğiniz gibi Mevlana'nın vefatından sonra İlk zikir örnekleri, sema örnekleri oğlu Sultan Veled ve Hüsamettin Çelebi zamanında ortaya çıktı. Yani Mevlana'nın hayatında biz işte enstrümanlar eşliğinde zikir yaptığını, sema yaptığını bilmiyoruz aslında. Neyi biliyoruz? Mevlana'nın cezbeye geldiği halde, yani o kendini kaybettiği anda ayağa kalkarak kendi etrafında döndüğünü biliyoruz. Ve vefatından sonra da ilk o zincirin ilk halkasındaki kişiler o tasavvufi erkanı oluşturmaya başladığında bunu göze alarak zikirlerini etraflarında dönerek, sema ederek başlatmışlar. Ve bunları enstrümanlarla yapmışlar. Daha sonraki dönemlerde de bu erkan oluşmaya başladıkça, kurumsallaştıkça daha da sistemli hale gelerek günümüzdeki Mevlevi aynı şeklini almış. Enstrümanlarla yapılma şeklini düşününce de yine Mesnevi'ye atfen söylüyorum bunu. Hiçbir herhalde tasavvufi altyapıda bu şey yok mesela. Mesnevi'de bakıyoruz, o ilk başlangıcında neye bir atıf var? Neyin şikayet etmesinden, ayrı kalmasından bahsediyor Mevlana. Bu da belki bir örnek teşkil etmiş. Yahut da Mesnevi içerisinde rebaptan bahsetmesi, efendim ritim sazlarından bahsetmesi sebebiyle Mevlevilerde müziğe karşı bir sevgi oluşuyor ve devam ediyor. Şimdi bu ilk 18 beyti de hem bunu ilgilendirdiği için, tam Şeb-i Arus töreniyle alakalı olduğu için onu da isterseniz, dilerseniz
çok,
ifade edelim.
Çok seviniriz değerli
hocam. Mesnevi'nin ilk 18 beytinde neyin asıl gurbet yurundan ayrıldığını, sevdiklerinden uzaklaştığını, bu yüzden bir şikayet ettiğini anlatıyor. Bunu ilk etapta okuduğumda ben de çoğu herkesin düşüneceği gibi tabii neye de biraz böyle hani kıymet atfederek, çünkü bizim açımızdan ney deyince biraz daha tasavvufi bir izlenimi olan bir sazdan bahsediyoruz. Hoş da bir anlatım. Fakat daha sonra Molla Cami'nin yaptığı şerhi okuyunca bir farklı bir derinliği daha hissettim burada. Orada Mevlana'nın neyden kastettiği aslında zahiri olan o kamış, kamışlıktan kesilen bir ahşap parçasından değil. Aslında ahirette, yani daha öncesinde ruhlar aleminde Cenab-ı Hak'la görüşmüş bütün insanların mana aleminden dünyaya gelip bedenleştiğinde asıl yurdundan, Rabbisinden uzaklaşması, buraya gelmesini neye benzettiğini anladım. Yani insanlar biliyorsunuz bütün yaratılış öykülerinde önce ruh yaratılır, daha sonra bedenleşerek dünyaya gelir. İşte insanlar yaratıldıktan sonra dünyaya geldiklerinde Rablerinden uzaklaşmış oldular. Çünkü ilk yaratıldıklarında ona yakındı, ondan bir parçaydı ama dünyaya gelerek ondan uzaklaşmış oldular. Neydi aynı bu şekilde? Kamışlığın olduğu yerde arkadaşlarının yanındaydı, dostları vardı, kardeşleri vardı ama biri geldi onu oradan keserek
bambaşka bir yere götürdü.
Hatta o yetmedi, götürdüğü yerde karanlık bir odaya bıraktılar onu ve bir sene iki sene kurumaya bıraktılar.
Yalnızlık. Yani,
tabii yalnız kaldı orada. Evet. O da yetmedi, bu sefer kabuklarını soydular. Ateşlere tutup onu düzeltmeye uğraştılar.
Dağladılar.
Tabii dağladılar. Çünkü biliyorsunuz neyi önce ısıtılır. Hiçbir ney kamışlıktan geldiği zaman dümdüz böyle elimize aldığımız gibi hali değil, yoktur. Biraz eğri büğrüdür. İşte o eğriyle düzeltmek için yapımcılar önce ateşte onu ısıtırlar, iyice dağlarlar. Yakmadan tabii. Yani ama yanmayacak.
Evet.
Tabii yakmadan onu dağlayarak onu düz hale gelinceye kadar eğerek o şeye getirirler.
Doğru,
ölçüsüne getirirler evet. Tabii. Bu da yetiyor mu? Yine yetmiyor. Bu sefer alırlar eline şişleri, onu böyle oya oya oya içini hep temizlerler. Yetiyor mu? Yine yetmiyor. Bu sefer de uygun yerlerinden, ölçülerinden onun üzerine delikler açarlar. Ancak bunlar olduktan sonra neyden o güzel sesler gelmeye başlar. İşte Mevlana bunu atıfla insan için öyle söylüyor. Evet, gurbet yurdumuz, gurbete geldik, asıl yurdumuzdan uzaklaştık. Evet, yalnız kaldık. Sevdiklerimizden uzakta kaldık. Fakat biz işte önce o yanarsak, nasıl yanmaktan kasıt? O işte dertle, gamla, dünyada aslında çektiğimiz pek çok sıkıntı bizim için böyledir. Mevlana buna bir atıf nazaran söylüyorum. Dünyada başımıza gelen sıkıntılar, üzüntülerimiz, ayrılıklarımız bizim için işte o sevgiliye götüren yolda hep bir imtihandır. Sabretmeli, yanmalıyız ama yandıktan sonra pişmeliyiz. Yetiyor mu? Yine yetmiyor. Bir de bir aşama daha var. Nedir o? Aynen neyin içerisinin temizlenmesi gibi insanın kendisini o kötülüklerden,
ruhunu
dünyevi şeylerden arındırması, ancak bunlar gittikten sonra, o içindeki kötülükten arındıktan sonra içerisinde nefes akmaya başlayacaktır. Yani tezahür dediğimiz yahut da tecelli dediğimiz Rabbani olan sıfatların, güzelliklerin insanlara ulaşması için önce o kötülükten, kirden arındırmalı ki insan, ondan sonra da o sırlar kendisinde yer bulsun, yer edinsin. Bu manada Mevlana neyle adeta insanı bir görerek bir tasavvufi görüş oluşturuyor, mana oluşturuyor.
Son cümlelerinizi alalım, sonra da sizi sevgi ve saygılarla uğurlayalım.
Efendim, bu haftaların, bu tür faaliyetlerin esasen bizim kültür hayatımızda çok önemli yerleri var. Yeniden hatırlamamız için, yeniden düşünmemiz için. Bu manada düşünüp anlamak hem kendimiz için hem de herkes için aynı şeyi temennileri düşünerek herkese selamla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tıraşçı. Biz de hem stüdyomuza geldiğiniz için hem de böylesine yüce bir insanı, böylesine yüce bir olguyu aslında bizlerle paylaştığınız için, Hazreti Mevlana'yı bir kez daha anma fırsatı verdiğiniz için yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Tıraşçı stüdyo konuğumuzdu. Şebi Aruz çerçevesinde düzenlenecek olan etkinlikler yavaş yavaş başlıyor. Biz de bu vesileyle bugün hem Hazreti Mevlana'yı bir kez daha analım hem de Şebi Aruz'u konuşalım istedik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bizi bırakmaya azm ediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme.
Etme. Etme.
Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kast ediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden. Gitme bizden o ellere doğru. çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı varla yokun üzerinde olan, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yağış dolu ediyorsun. Etme. Ey cennetin ve cehennemin elinde olduğu, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehir ediyorsun. Etme. Bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa den, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne diye meşk ediyorsun? Etme. Etme. Etme. Etme. Etme. Etme. Etme. Etme.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla tüketim bilincini ve israfı konuşacağız. Aslında tam da günümüzde bu konuyu nasıl konuşacağız bilemedik. Tüketim toplumundayız. Belki de israfın en yoğun olduğu zamanlardan birindeyiz, değil mi hocam?
Evet, 20 ve 21. yüzyıl kendisini tüketimle tanımlayan bir yüzyıl aslında. Her zaman işte tüketerek, insanların kendini göstermeyle, görünmeyle kendini var etmeye çalıştığı bir yıl. Değişimin ve yeninin kutsaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Her değişen, her yeni iyiymiş üzerinden bir imaj yaratılıyor. Bir zihinsel dönüşüm içerisindeyiz. Ve bütün bunlar, tüketim, israf ve çöp, birbirini de arka arkaya tamamlayan
bir
şeyler.
Bir zincirin halkaları tabii, gibi değil mi?
Yani tüketmek, ama öyle bir tüketim ki kontrolsüz.
Evet.
İhtiyaç mı, istek mi, arzu mu diye bakılmadan. Sormadan. Hatta öyle bir algı yaratıldı ki modern toplumda, ihtiyaçlar sınırsızmış gibi gösterildi. Aslında sınırsız olan insanın ihtiyaçları değil.
İstekleri.
İstekleri sınırsız olan. Kanaati devre dışı bıraktığımız zaman tabii ki ihtiyaçlarla istekler birbirinin yerine girmiş oluyor. bizim problemimiz kendimizi kontrol etme, irade eğitimi, nefis terbiyesi, kanaat gibi, emanet gibi kavramları unutmamızdan kaynaklanıyor. Yani bir takım erdemlerimiz var bizim. Onları bir kenara bıraktığımız zaman bu sefer biz malla, eşya ile olan ilişkimiz de bozuluyor. Modern toplumda kişinin Allah'la olan ilişkisi bozuldu. Yaratıcıyla olan ilişkisi bozuldu. Yaratıcıyla olan ilişkimiz bizim eşyaya karşı da kontrolü kaybetmemize. Yani kainatın sahibi, mülkün sahibi biz değil, biz emanetçiyiz. Yani emanet mi, sahip olma mı? Evet. Mülkün sahibi Allah, biz emanetçiyiz. O zaman eşyaya bakışımızın buradan olması gerekiyor. Mala karşı şükür bilinci içerisinde hareket ettiğimiz zaman ona karşı nankörlük edebilmek, kontrolsüz istediğimiz gibi canımın istediğini yaparım kavramı üzerinden hareket edebilmemiz mümkün değil. Ama sanki canımızın istediği her şeyi yapmak insan için iyiymiş ya da içindeki bir takım boşlukları dolduracakmış gibi bir algı var. Bu da bunun da sonu yok. Hani bir taraftan içimizde bir takım boşluklar var. İnsani ilişkilerimizde eksiklikler var. Dostluklarımızı unutuyoruz. İnsanla tamir edebileceğimiz bir takım eksiklikleri malla, eşyayla tamamlamaya çalıştığımız zaman kendimizi kontrol edemiyoruz. İşte israf boyutu dediğimiz şu, bu boyut. Bu da şey gibi, hani susayan insanın sürekli deniz suyu içerek susuzluğunu gidermesi gibi bir şey.
Aslında içi yanıyor.
Evet.
Farkında değil.
O suyu içtikçe de biz doymayacağız, huzura ermeyeceğiz. Kalbimizin de mutmain olabilmesi mümkün değil. Var olma çabası mı yoksa sahip olma çabası mı? İnsan dünyada var olmaya, olmaya daha doğrusu, şahit olmaya geldiğini unutarak hep sahip olmak, yeni şeylere sahip olmak ve bunun üzerinden kendini tanımlayarak var etmeye çalıştığı müddetçe de dünyada insana yakışır bir şekilde tüketimi yapabilmesi, insana yakışır şekilde davranabilmesi de maalesef mümkün olmuyor.
Evet. Peki değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'de nasıl ifade edilmiş israf?
İsraf Allah'ın sevmediği şey olarak zikrediliyor. Aslında İslam her konuda olduğu gibi burada da itidali bize. Yani ne saçıp savurun ne de cimrilik yapın. Bütün işlerin ortası hayrul umur evsatuha. Bütün işlerin ortasının orta yol olduğundan bahsediyor.
Dengeden.
Yani, tabii ki dengeden. Yani saçıp savurma. Mala karşı ihtiyacın boyutunda tabii ki şey yapacaksın, kullanacaksın. Hatta insanın ihtiyacı olan şeyde iyiye sahip olmasında bir problem yoktur. Bu asıl problem bir şey işlevsel haldeyken onu terk etmektir. Yoksa iyi olan şeye sahip olmak, kişinin kendi gücünün yettiği şekilde sahip olma, alacağı şeyi iyisinden almasında bir problem yok. Tabii oradaki iyi kavramı nedir? Evet. Hani markaya mı gidiyoruz, gerçekten işlevsellikten mi bahsediyoruz, onları da düşünmemiz gerekiyor. Ama problem ne? İşlevsel haldeyken terk edip atmak, çöpe gitmesin. Ve o doyumsuzlukla sürekli tüketimle insanın mutlu olmaya çalışması.
Aslında kendini mutlu zannetmesi. Tabii mutlu ki olmaya çalışıyor ama sonunda aslında orada mutluluk şey olmuyor.
Mutluluk değil zaten. Oradaki sahip o anki bir anlık bir şey. Anlık bir haz.
Evet.
Hayatta da biz hep haz ve hızın öncelendiğinden önümüze sanki o hazza ve hıza ulaşmakla tatmin olacakmışız gibi önümüze koyulduğu zaman onun da hep ulaştıktan sonra bir sonraki devreye giriyor. Bir sonraki devreye giriyor ve bu kendimize dönüp düşünecek vaktimizin hani hızla beraber olmadığı bir zamanda da bir sarmalın içerisinde, tüketim çılgınlığı dediğimiz bir sarmalın içerisinde kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. İnsanlarla olan ilişkilerimizde de öyle. Yani sevdiklerimize zaman ayıramadığımız zaman bunları bir takım günler ihdas ederek o günlerde bir takım hediyelerle kapatmaya çalışıyoruz. Evet,
anneler gününde gidip annemizin elini öpmek, ona sarılmak yerine telefon edip belki
ya da her gün onun hediye halini hatırını sormak, bir gün özel bir kavram olmadığını bilmek, sevdiklerimize özel anlar, özel zaman ayırmak, zaman gibi en değerli hazinemizi onlarla geçirmek, onlara vakit ayırma gibi bir şey yapmayıp bunu işte eşya ile bastırmaya çalıştığımız zaman ne karşımızdaki tatmin oluyor ne de biz tatmin oluyoruz. Sadece bu çarkın içerisinde, bu sarmalan içerisinde birazcık daha bu döngüye hizmet etmiş oluyoruz. Birazcık da şey var tabii ki, artık hayatımızda yapılan işlerin Allah bilsin kavramından çok kullar görsün. Kullar, insanlar nasıl görüyor? Görünüş üzerinden tanımlanmaya gittiğimiz zaman bu da bizi israfa, tüketime götüren kavramlardan birisi oluyor. Az önce Kur'an-ı Kerim'de ya da Peygamber Efendimiz'in hayatında nasıl olduğunu sormuştunuz. Allah'ın sevmediği bir şey. Asla sevmiyor, bunu biliyoruz. Yani bir Müslümana ya da bir insana yakıştırmıyor. Akıl ve irade sahibi insanın kendini mala karşı, bu maddi ya da manevi her türlü israf olabilir. En büyük israfımız zaman israfı. İnsanın bir takım eşyaya karşı kendimizi kontrol edememiz var. Sevmediği bir kavram olduğunu, ona karşı o iradeyi kullanması gerektiğini bizim önümüze koyuyor. Bunun dışında Peygamber Efendimiz'den gelen çok güzel bir örnek vardır aslında. Sahabe abdest alırken, burası çok önemli bakın, abdest alırken suyu israf ediyor. Çok kullanıyor yani.
Evet.
Peygamber Efendimiz uyarıyor. Suyu o kadar kullanmaması gerektiği noktasında. Sahabe bunu önce şey yapamıyor. Ya Resulallah, abdest alırken de mi israf? Evet diyor. Akan suyun kenarında da olsanız, velev ki abdest alsan da suyu israf etme. Aslında burada Peygamber Efendimizin bize öğretmek istediği şey israfa karşı bir bilinç oluşturmak. İsraf dediğimiz şeyin nerede, nasıl olduğu, neye karşı olduğu önemli değil. Sanki şöyle baktığımız zaman uzaktan abdest alırken gel çok su harcamak iyiymiş gibi. Hayır diyor. Abdest almak için gerekli ne kadar varsa, ne kadar gerekiyorsa o kadarını kullanman senin için helaldir. Ondan sonrası ibadet için bile olsa israfa dönüşür. Ve israfın insanda bir hayat tarzı olduğunu göstermesi açısından bizim için önemli. Su akıyor gidiyor nasılsa değil. Hayır. Sen insan olarak iradi bir varlıksın. Kendini kontrol etmeyi bileceksin. Bize Peygamber Efendimizin yapmış olduğu bu uyarı. Kur'an-ı Kerim'de de yine Tekasür Suresi diye bir sure vardır Kur'an-ı Kerim'de. Kısa surelerdendir. Mal çokluğuyla insanların oyalandığından bahseder. İnsanları mal çokluğu oyaladı ta ki mezarları ziyaret edene kadar. Burada bir şey var. Ey insan, eğer kendini kontrol etmezsen, eğer hayata bilinçle bakmazsan, yaratıcıyı, insanı ve kainatın konumunu hakkıyla yerine getirmezsen, bu senin için aldatıcı olabilir. Sanki dünyadaki hedefin iyi bir insan olmak, erdemli, fazilet sahibi, bir takım ilişkilerinde faziletleri önceleyen insan olmaktan çıkıp seni mal yığmaya, mal biriktirmeye ve o malı tüketmeye dönük bir hayat sürdürebilir. Dikkat et uyarısını Kur'an-ı Kerim bize yapıyor. Ve bir de bakarsın ki diyor, senin için en büyük hazine olan zamanın boşa geçmiş. Burada çalışıp çabalamanın geri plana itildiği bir şey değil. Tabii ki çalışıp çabalayacağız ama o çalışıp çabalamalardaki bizim hedefimiz ne? Tüketmek mi? O, tüketirken aslında insanoğlu kendisi tükeniyor. Zamanını tüketiyor, ilişkilerindeki o güzellikleri kaybediyor, kendisini doyumsuz bir şey içinde, gösteriş içerisinde yaparken bir de bakıyoruz ki bütün bir ömür heba olmuş, gitmiş. Bizim için önemli olan dengeyi sağlayabilmek. Ne israf etmek ne de cimrilik yapmak. Tüketimde de bu böyle olduğunu, ihtiyaçlarımız için tabii ki insanın asli ihtiyaçları vardır. İsteklerimizi ihtiyaçlarımızın önüne geçirmemek. Hatta öyle bir bizim önümüze koyulan öyle bir tüketim sarmalı var ki bugün deniliyor yeryüzünde yaşayan insan sayısından fazla cep telefonu sayısı varmış. Çok ilginç bir şey.
Zaten hep öyle olmuyor mu? Bir numarası çıkıyor. İşte, yarın iki numarası işte, çıkıyor.
İsraf dediğimiz orası.
Evet. Bir numarası çalışıyor haldeyken bile iki numarası bizim için daha
işlevsel haldeyken terk ediyoruz. Evet. Ve hatta İnsanlar mesela ailesinin temel ihtiyaçlarını dururken bu tip işte markalarla bir de o var. Ya da çocuğunun eğitim ihtiyaçlarını öncelemezken ya da orada kısıtlamaya giderken evindeki eşyayı değiştirmek gibi böyle bir kısır döngüye dönüşebiliyor. İsraf dediğimiz şey bu tip akıl ve iradeyi harcamalarda akıl ve iradeyi devre dışı bırakarak sadece duygularla ya da görseklikle ya da başkaları ne diyor?
Zaten reklamlar da aslında tam da bunun için çabalıyor. Biz bir ürün çıkaralım ortaya, bu ürünün reklamını yapalım. Hemen mutlaka birilerini bu oltaya düşürürüz.
Artık o reklamlarda zaten malın içerisinde bize fiyat olarak geri dönüyor.
Tabii.
İşte nimetin kadrini bilmemek, nimeti vereni unutmak, nimetin nereden geldiğini, nimetle de imtihan olduğumuzu unutmak bizim bu noktadaki çıkmazlarımızdan birisi haline dönüşebiliyor. Biz nimetin Allah'tan geldiğini bilirsek ve yapacağımız her işte Allah'a karşı sorumluluğu olduğumuzu unutmadan hareket edersek o eşya ile olan ilişkimizi de düzeltiyoruz. İşte orada kanaat geliyor, orada paylaşmak geliyor. Sadece kendini değil başkalarını da düşünme erdemi geliyor. Bir takım bu tip güzel erdemler bizim önümüze koyuluyor. Ama sadece benim duygularım, benim isteklerim dediğimiz zaman ya da canımın her istediğini yapmak, her istediğimi almak, her istediğimi yemek. İsraf dediğimiz şeyler bu. Hiçbir sınırı yok bakın. Canımın her istediğini yemek kavramı ya da yapmak kavramı ya da almak kavramı. Bunu önüne ne koyarsanız koyabiliriz fark etmez. İsraf eşittir bu israftır diyebiliriz.
Evet, aslında maddi manevi zarar. Evet, yalnızca biz hani paramızı kaybetmiyoruz. Aslında sağlığımızı da kaybediyoruz. Evet. Canımız her istediğini yediğimizde bu sefer obezite gibi olumsuz sağlık sorunları ortaya çıkıyor.
Çoğumuzun ya da bir tarafı tokluktan bir tarafı açlıktan.
Evet ne yazık ki.
Kozmetiğe harcanan sadece dünyada kozmetiğe harcanan ki zaruri bir ihtiyaç değil bu. Bu bile dünyadaki açlık problemini yok etmek için yeterlidir deniliyor. Ve bir de böyle bir insanın acısına merhem olmaktaki huzur, mutluluk.
O apayrı bir şey.
Ayet-i Kerime'de de ey kendini israf eden kullarım diyor. Bu sadece maddi israf da değil bakın.
Manevi yani.
Maddi, manevi, zaman, hayattaki gayesini unutmak, yerli yerine bir takım değerleri koyamamak, sevdiklerini ihmal etmek. Bütün hepsi bunun içerisine giriyor. Ey kendisini israf eden kullarım. Haddi sınırı aştığımız zaman israf boyutuna giriyoruz. Allah'la olan ilişkimizde dengeyi kaybettiğimiz zaman, kul ve Rab dengesini koyamadığımız zaman bu sefer eşya ile olan ilişkilerimizdeki dengeyi de kaybediyoruz.
Hatta ilişkilerimizdeki dengeyi
evet,
de
ilişkilerimiz ona kar çünkü orada ilişkilerimizdeki dengede de karşımızdakinin de bize emanet olduğunu unutuyoruz. Eşyanın bize emanet olduğunu unutuyoruz. Hep kendimizi öncelediğimiz zaman, hep kendi duygularımızı öncelediğimiz ben ne hissediyorum, hep ben üzerinden tanımladığımız zaman da israf devreye giriyor. Çünkü orada da dengeli bir ilişkinin olabilmesi mümkün değil. Bir tarafa terazinin topusu sürekli kayıyorsa o ilişkide de bir israf var, bir dengesizlik var demektir. Modern hayat sürekli tüketime tabii ki yani itiyor, sistem itiyor. İşte burada bize düşen de kendimizi frenlemeyi bilmek. Nefis kontrolü dediğimiz şey bu. Ve alışverişe giderken ya da bir şey alırken iki defa düşünmek. Bu gerçekten benim ihtiyacım mı yoksa isteğim mi? Hani bizim kültürümüzde sanki yedim cami diye anlatılır ya Osmanlı'da. İsteklerini erteleyerek bir cami yaptığından bir inşaat işçisinin bahsedilir. Biz de ihtiyaç mı istek mi diyerek, sınırlama getirerek daha çok böyle paylaşabileceğimiz, insanlara dokunabileceğimiz, hayır hasenet yapabileceğimiz, bizi kısa süreli değil de uzun süreli mutlu edebilecek, dünya ve ahiret mutluluğuna taşıyacak bir şeyler yapma gayretinde olmamız lazım. O mutluluğu, o hazzı öncelemeyi bilmemiz lazım.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Programı açarken de dedik ya, aslında tüketim toplumuyuz, israfı nasıl konuşacağız diye, ama bir an olsun kendi kendimize düşünüp
muhasebe
yaptığımızda belki tam da o noktada işte israf etmemenin hem bize hem toplumumuza hem ülkemize ne kadar büyük faydalar getirdiğini bir kez daha görüyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz değerli hocam,
ederim.
Bu konuyu açtığınız ve dinleyicilerimizle buluşturduğunuz için ağzınıza yüreğinize sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bugün bizlerle birlikteydi. Tüketim bilincini ve israf kavramını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle hem bugünün hem de bu haftanın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.